İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'de 90.2 frekanslardan dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Evet, bugün Türkiye-Rusya ilişkilerini ele alacağız. Biliyorsunuz Türkiye-Rusya ilişkileri Kurtuluş Savaşı'mızda çok iyiydi. Kurtuluş Savaşı'mızdan sonra yine en çok iyi olduğu bir dönemdeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin sürekli temas halinde. Belki dünyada en fazla birbiriyle konuşan lider. Bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? Türkiye-Rusya Parlamenterler Arası Dostluk Grubu Başkanı Sayın Murat Baytemur'la. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk İsmet Bey. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Efendim ne diyorsunuz? Türkiye ile gerçekten yani yakın zamana kadar pek hayal etmediğimiz ölçüde sıkı ilişkiler içerisindeyiz. Sizin mecliste Parlamenterler Arası Dostluk da bu seviyede mi? Nasıl gidiyor?
Evet. Tabii sizin de ifade ettiğiniz üzere Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin devlet olarak yönünü ağırlıklı olarak NATO içerisinde Avrupa Birliği'ne yöneltmesinden sonra Türkiye-Rusya ilişkileri Sovyet Rusya ile de beraber ne yazık ki istenilen seviyede hiçbir dönem olmamış idi. Ta ki bu dönem Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin'le beraber hakikaten gıpta ile izlediğimiz son dönemlerin en iyi ilişkilerine gelmiş noktadayız. Hatta arada bir kaza olup uçak krizi olmasına rağmen bile yine iki lider kendi aralarındaki diyalogları muhafaza edip o problemin bile çok çabuk çözüldüğü, ilişkilerin hasar almış olan ilişkilerin bir an önce düzeltilmesi noktasında iki liderin gayretiyle bugün hamdolsun Türkiye-Rusya ilişkileri çok iyi bir noktaya geldi. Bunun da parlamentolara da yansımasını bizatihi gördük. Yani ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'la beraber Rusya ziyaretimiz olmuştu. Onun haricinde kendim de yapmış olduğum programlarım vardı. Orada şunu gördüm. Hem Federal Meclis'te hem Duma'daki muhataplarımız hakikaten Türkiye ile ilişkilerin iyi olmasını, Türkiye ile ilişkilerin bu son dönemde yakalanan ivmenin kesinlikle kaybedilmemesi gerektiği noktasında ifadelerini çok net ifade ederek düşüncelerini bizlere söylüyorlar. Ve iki ülkenin parlamentosunda iki liderin bu iyi ilişkileri pozitif manada yansıyor. Ve biz çok rahat bir şekilde istediğimiz zaman muhataplarımızı arayıp görüşüp bir konu varsa istişare edip ya da iki parlamento şöyle şöyle yapsa daha iyi olur mu milletvekilleri olarak diye rahat rahat istişareler yaptığımız bir seviyeye geldik. Bu hiç şüphesiz hem Türkiye açısından hem de Rusya Federasyonu açısından bir kazanımdır. Yani sadece devlet başkanlarının ilişkilerinin iyi olması yetmiyor. Parlamentolarında milletvekillerinin de bu katkıyı sunduktan sonra ilişkilerin daha kavi hale geldiği, daha güçlendiği bir dönemi yaşıyoruz. Benim de muhataplarım olan Rusya Federal Meclis'te Murat Apsikorov, Rusya Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Federal Meclis'te, Duma'da da Arthur Taymazov, bu iki tane kıymetli milletvekili arkadaşımızla devamlı görüşüp ilişkilerimizi muhafaza ediyoruz. Biz gidiyoruz, onlar geliyorlar, gelecekler de hatta bu Ukrayna-Rusya harbinden önce. O ertelendi. İnşallah ilişkilerimiz bu manada sizin de ifade ettiğiniz gibi iki devlet başkanı ilişkileri, meclislerdeki ilişkileri de, milletvekilleri arasındaki ilişkileri de pozitif manada çok güzel bir şekilde etkiliyor.
Yani iki ülke arasının her şeyi %100 anlaşması elbette mümkün değil. Yani bazı anlaşmazlık konuları da çıkıyor ama Türkiye ve Rusya bu anlaşmazlık konularını oturuyorlar, konuşuyorlar ve bir şekilde sonuçlandırıyorlar. Yani böyle bir süreç yaşıyoruz galiba.
Ya bir ailede bile, iki kardeş bile birçok konuda ya da anne ile evlat bile birçok konuda anlaşamazlar. Anlaşamadığı noktalar olur hiç şüphesiz. Şimdi bizim anlaşamadığımız elbette ki fikir ayrılığımız olan Rusya Devleti ile birçok konu var. Yani ama biz bu meselelerle alakalı anlaşamadığımız konuları bir kenara koyarak herkes kendi rezervini, kendi şerhini ortaya koyduktan sonra başka fırsatlar neler var? İki ülke, iki devlet menfaatine başka fırsatlar var. Gelin bu fırsatları değerlendirelim noktasında hareket edilerek çok pozitif bir manada ilişkiler var. Karşılıklı saygı, karşılıklı menfaat üzerine kurulmuş olan bir şey var. Zaten iki devletin devletler arası ilişkilerde de %100 mutabakatı beklemek doğru bir beklenti olmaz.
Evet.
Önemli olan pozitif yönleri, iki ülke arasındaki, iki devlet arasındaki pozitif yönleri öne çıkarmak, oralardaki işbirliğini geliştirmek. Ben inanıyorum ki bu artan işbirliğiyle beraber aramızda ihtilaflı konular da varsa bunlar bu işbirliğinin getirmiş olduğu sinerjiyle bugün olmazsa yarın öbür gün muhakkak çözülme kavuşacaktır diye de düşünüyor ve bekliyoruz.
Evet. Bu ilişkilerden sanki memnun olmayanlar da var.
Tabii yani bu ilişkilerde memnuniyetsizlik İsmet Bey çok eskiye dayanıyor. Yani evet, her zaman anlatılır. Tabii benim yaşım ona müsait değil ama tarih kitaplarından okuduğumuz kadarıyla rahmetli Menderes'in Rusya ile demir çelik üzerine anlaşmalar yapmaya niyetlendikten sonra başına gelmeyen kalmadı ve neticesinde idam edildi. Bu ve buna benzer Türkiye ne zaman Rusya ile yakın ilişkiler içerisine girdiği zaman ne yazık ki Türkiye'nin o Rusya Devleti ile ilişkilerinin iyi olmasını istemeyenler ya da bu kadar iyi olduğu zaman onların menfaatine uygun olduğunu görmeyenler problem çıkarıyorlar. Bu ne demek? Türkiye birilerine göre ileri karakol. Türkiye bir işte tamam kabul ediyoruz biz bundan bir şeyimiz de yok. Yani NATO üyesiyiz, Avrupa Birliği'yiz. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi bizim hedefimiz elbette ki Batı'nın değerleri yani ilmi, fenni değerlerini kastediyorum. O değerleri almak, ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkarmak bunlarda hiçbir problemimiz yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi jeopolitiği önemli olan bir devlet yönünü bir istikamete doğru sadece o istikamete doğru hareket edemez. Türkiye'ye bu rol biçilmişti geçmişte. Biz halbuki kültürüyle, efendim manevi iklimiyle, efendim insan yapısıyla Türkiye çok farklı bir ülke. Yani şöyle söyleyebilirim. Rejim olarak, cumhuriyet olarak, demokrasi olarak bizim istikametimiz Batı. Doğru. Ama biz etnik olarak, bizim Türk milleti olarak...
Asyalıyız.
Asyalıyız. Yani evet, birçok milletle bizim bir ortak akrabalık bağımız var. Ve dini olarak da, din olarak %99'u Müslüman olan bir ülke olarak da... Orta Doğu dahil olmak üzere bizim coğrafyamız çok geniş. Türkiye gibi bir ülke bir yöne doğru eğer kendini sıkıştırırsa doğru bir iş yapmaz. Türkiye'nin potansiyeli belki dünyada çok az ülkede bulunan bir potansiyelimiz var. Biz pergelin adeta tabiri caizse o sivri ucunu sabitleyip 360 derece dönebilecek ve politika geliştirmemiz gereken ülkeyiz. Rusya geçmişte de bugünde de biz hem Rusya'yla hem Batı'yla ilişkilerimizi dengeli bir şekilde götürüp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatine olacak olan kazanımları elde etmek ve o manada ülkemizi büyütmek, güçlendirmek istiyoruz. Bundan Batı rahatsız oluyor, evet. Amerika rahatsız oluyor, evet. Buna benzer bir sürü mesajlar gönderiliyor, aba altından tabiri caizse sopalı gösteriliyor ama bu beyhude bir davranış. Türkiye evet, bağımsız bir devlettir, tam bağımsız bir devlettir. Türkiye ülkesinin menfaatine olabilecek konularda tavizsiz bir şekilde yürüyor. Tahıl Koridoru Anlaşması'nda olduğu gibi Rusya-Ukrayna arasındaki savaştaki tarafsızlığıyla hem Ukrayna ile görüşüyoruz hem Rusya ile görüşüyoruz ve dünyanın faydasına olacak birçok işe de imza atıyoruz. Kaldı ki inşallah önümüzdeki süreçte bu diyaloglarla beraber Sayın Putin biliyorsunuz Avrupa'daki hiçbir ülke liderine tabiri caizse itimat etmiyor. Ziyarete girildikleri zaman masanın öbür ucuna oturtuyor. Bunlar bir mesaj.
Tabii,
ama
tabii.
Sayın Erdoğan geldiği zaman yanı başından ayrılmıyor. Bu şunu gösteriyor. Putin geçen de ifadesi var. Tayyip Bey'e, Cumhurbaşkanımız ve ülkemize güveniyor. Anlaşılması zor bir liderdir diyor. ama neticede anlaşıldığı zaman da sözüne sadık birisidir diyor. Güvenilir, bu da önemli.
Güvenilir,
tabii
diyor,
güvenilir, evet. Bir liderdir. Bu bizim ülkemize bir güçtür, ülkemize katkıdır. Dolayısıyla bundan rahatsızlık duyuyorlar. Valla kimse kusura bakmasın. Hani belediyeler yazıyor ya İsmet Bey, çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Biz de özür dileriz. Bizim için asıl olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatidir. Ötesi
evet,
yok.
Zaten ülke ilişkileri çıkara dayalır. Yani her karşılıklı kazanırsa bir anlamı vardır. Bizim de özellikle komşu ve çevre ülkelerle ilişkilerimiz. Ben de Sayın Kürşat Düzmen... Dış ticaretten sorumlu devlet bakanıydı. Ana politikası buydu. Komşu ve çevre ülkelerle ilişkiler diye. Bu çerçevede Irak'la ilişkilerimiz gelişti. Suriye ile gelişti. İşte Kuzey Afrika ülkeleri, Rusya ile, İran'la, Orta Asya ile. Yani böyle bir strateji izlemişti. Yani Türkiye'de bunu yapıyor. Şimdi binlerce kilometre uzaktan geleceksiniz. Buradaki olaylara müdahale edeceksiniz. Yani bunu... kabul etmek zor.
Aynen öyle.
Yunanistan'a asker yağacaksınız ve onları kışkırtıp Türkiye üzerine adalara bilmem yığınak yaptıracaksınız. Yani bunu hiçbir ülke kabul etmez. Yani Türkiye de kabul etmiyor ve bu konuda kaygılarını dile getiriyor.
Zaten bunu biz kabul eder içimizde içimizde tutup bunu kabullenirsek yarın öbür gün daha büyük bedeller ödemek zorunda evet. kalırız. Şimdiden tepkimizi net bir şekilde ortaya koymamız lazım.
Amerika'ya elini veren kolunu kurtaramaz diye bir tarif. Peki tahıl koridoru dediniz. Aslında bu olay yani Avrupa açısından Türkiye'nin Rusya ile bu ilişkisi Avrupa'nın lehine bir sonuç çıkardı. Yani onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şu anda bir sorun var tahıl koridorunda ama yani Avrupa çok mu Amerika'nın kuyruğuna takıldı? Bir de biraz önce Türkiye-Rusya ilişkilerinin köklü bir geçmişi de var. Yani bir Kurtuluş Savaşı'mıza dayanıyor. Yani belki de kaderin garip cilvesi, biz Çanakkale Savaşı'nda mağlup olsaydık, orayı geçseydi Çarlık Rusya'sına yardım edeceklerdi ve belki Ekim Devrimi olmayacaktı. Evet. Ekim Devrimi olmasaydı Türkiye Kurtuluş Savaşı'na ciddi destek verdiler. Türk Kurtuluş Savaşı belki daha güç koşullarda olacaktı. Yani böyle bir kader birliğimiz de var.
Eyvallah.
Yani tarihin garip cilvesi. Yani burada Avrupa yani hata mı yapıyor size göre?
Ya tabii şöyle, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki ifadeleri çok net. Hakikaten bizim de gönlümüzden geçenleri ifade ediyor. Şimdi bu Ukrayna ile Rusya arasında bu harp başlamadan önce ben bir beyanat da vermiştim. Yani Türkiye bu Rusya ve Ukrayna krizinde aktif rol almalı ve Rusya ile beraber Ukrayna'daki problemin çözümüne katkı sağlayabilir dedim. Şimdi şöyle bir durum var. Ailenizin, evinizin içerisinde bir problem var.
Evet.
Bu problemi kendi aile içerisinde çözmeniz lazım. Eğer başkalarını bu işin içerisine dahil ederseniz bu çözülemez bir yumak haline gelir ve daha büyük problemler oluşturur. Netice itibariyle Rus halkıyla Ukrayna halkı köküne baktığınız zaman akraba milletler.
Kardeşler yani.
Tabii akrabalar. Tabii
beraber. Birlikte yaşadılar aynı devletin içerisinde.
Aynen öyle. Şimdi bu konuyla alakalı keşke Ukrayna'nın da aklı selim bir şekilde davranarak Rusya gibi bir devletle Avrupa'nın batının hani amiyane tabirle gazına gelerek bu tip söylemlere girmemiş olsaydı bugün çok daha farklı neticeler olurdu. Ve Türkiye burada arabuluculuk rolü oynamak istediğini Sayın Cumhurbaşkanımız en üst seviyeden ifade etti. Eğer bu şekilde hareket etseydik bugün bu işte bir sürü insan ne yazık ki ölüyor, siviller ölüyor. İki tarafta da ölen insanlar var. Hiç gereksiz bir durum oluşmamış olur idi. Ne yapıldı peki? Yani Avrupa geçmişten beri biliyoruz ki Amerika başta olmak üzere enteresandır bir Rus düşmanlıkları var zaten. Her türlü ortamda Rusya'yı sıkıştırmak için uğraşıyorlar. Ukrayna'yı adeta tabiri caizse Rusya'nın Suriye'si haline getirmek istiyorlar. Evet. Ve bundan dolayıdır ki işte Ukrayna'ya biz silah verdik. Ukrayna'ya biz işte şunu verdik. Arkadaş siz Ukrayna'ya silah vererek ölümleri arttırıyorsunuz. Siz şunu yapmanız lazım.
Anlaşmaya
masaya oturtmak evet. lazım insanları. Bugün Sayın Putin açıklama yapıyor. Diyor ki ben Ukrayna ile masaya oturmaya hazırım diyor. Açık bunu ifade ediyor.
Evet.
Bir taraftan da Zelenski de esasında bunu insan olarak belki kendisi de istediği kanaatindeyim. Ama ne yazık ki işte aile içerisindeki kavgaya siz başkalarını dahil ettiğiniz zaman Herkesin kendine göre bir hesabı olduğu için bu masaya oturtmayı engelliyorlar ne yazık ki. Bu Rusya'da, Rusya-Ukrayna harbiyle yaşanan bu. Türkiye tahıl koridoruyla alakalı çok güzel bir şey yaptı. Limanlardan efendim gemilerin kalkması, işte 10 milyon tona yakın tahılın geldiği fakir ülkeye yaklaşmıştır. Gayet işler iyi gidiyordu. Bir bakıyoruz ki işte Odessa limanındaki öyle ifade ediliyor. Şoygu öyle açıklama yaptı. Evet. Gemileri bombalanıyor. Rus gemileri bombalanıyor. Güvenlikle alakalı. Evet. Ya arkadaş, yani öyle bir durum var ki anlamlandıramıyorsunuz. Yani tahıl gidiyor, dünyanın ihtiyacı var, fakir ülkelerin ihtiyacı var, bu ülkelerden buna ihtiyacımız var, herkesin ihtiyacı var. Olası bir gıda krizini engelliyorsunuz ama bu gıda krizinin engellenilmesinden hoşnut olmayanlar bunu adeta sabote etmek için uğraşıyorlar. Bu doğru bir iş değil. Allah'tan Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, Savunma Bakanımız muhataplarıyla devamlı görüşüyorlar. Bu işin devam etmesi gerektiği noktasında Rusya'yla da görüşüyorlar, Sayın Putin'le de görüşüyorlar. Yani Avrupa'nın şunu bir kere düşünmesi lazım. Yani biz körü körüne ben Avrupa'ya da Batı ya da Amerikan düşmanı değilim. Ama ben bir ortalama bir Türk vatandaşı olarak şunu düşünüyorum. Bizlerin, ülkelerin, Batı da başta bunu yapması gereken kan ve gözyaşının akmasını engellemek için çalışmak lazım. Almanya çıkıyor, şu kadar milyon dolarlık silah verdim. Yok Fransa çıkıyor, bu kadar milyonluk silah verdim arkadaş. Yani silahı neden veriyorsunuz? Silahı vermek demek savaşın uzaması demek, daha çok insanın ölmesi demek. Siz ne kadar silah verirseniz verin. Yani bunu ben şey için söylemiyorum ama Rusya ya siz silah gücüyle caydırabileceğinizi düşünüyorsanız boşu boşuna uğraşıyorsunuz. Rusya'yı siz silah gücüyle caydıramazsınız. Onların kendi uçakları var, kendi füzeleri var, kendi tankları var, tüfek, kendi imalatları bunlar. Dışarıdan da almıyorlar. Şimdi böylesi bir devletle kalkıyorsunuz, hani şeye gibi yel değirmenlerine saldırmak gibi bir şey oluyor. Burada doğru olan Türkiye'nin duruşudur. Türkiye'nin tavsiyelerini dinlemektir. Benim temel olarak hiçbir insanın ölmemesinin, hiçbir insanın acı çekmemesi taraftarıyız. Burada bu iki devletin aklı selim bir şekilde oturup, Türkiye buna hazır arabuluculuğu içerisinde bu kan ve gözyaşını durdurmamız lazım. Yoksa Avrupa'nın, Amerika'nın dediğiyle Batı'nın bu başka noktaya gidiyor ve insanlar ölüyor.
Evet, zaten İstanbul'da biliyorsunuz bu görüşmeler başlamıştı. Hatta bizim Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu da çok umutlu olduğunu söylemişti. Evet. Ben Ukrayna heyetinin açıklamalarını da dinledim o sırada. Rus heyetinin dediği çok yapıcı gördük demişlerdi Rusların temsilcilerini. Evet. Fakat Sayın Çavuşoğlu yine bu toplantıdan hemen çok umutlanmıştım dedi. Ama NATO toplantısına gidince durumu anladım. Bu savaş uzayacak çünkü NATO ülkelerinden bazıları barış istemiyorlar dedi. Yani bu da herkesin bildiği bir şey.
Ne yazık ki.
Yani şu anda eğer Amerika ve İngiltere şey yapsaydı, engellemeseydi şu anda Avrupa'da barış belki sağlanmış olacaktı. Evet. Ukrayna'da ve çok farklı bir yerde olacaktık. Peki şeyi nasıl buluyorsunuz? Yani Avrupa'da işte bir takım Amerika'nın kuyruğuna takılan hükümetler var. Kendileri şimdi sallantıya girdiler. Enerji krizi artı ekonomik kriz. Yani çok ciddi bir sıkıntıları var. Yani kışı nasıl geçireceğiz onun telaşına düştüler. Yani Avrupa'da ne bekliyorsunuz? Yönetimlerin çoğu değişebilir mi önümüzdeki süreçte?
Yani tabii burada halk bakıyoruz ki Avrupa'nın birçok ülkesinde pahalılıktan dolayı işte enerjiden alakalı kısıtlamalardan dolayı insanlar gösteri yapıyor. Bu Almanya'sından Fransa'sına kadar birçok ülkede. Benim ailemin bir kısmı Almanya'da yaşıyor. Bana şunu söylediler, saat 10'dan sonra artık doğalgaz şeyi kapatılıyor. Sabaha kadar hiçbir şekilde ne yazık ki ısınmayla alakalı bir ihtiyaç giderilemiyor. Allah'tan Türkiye'ye gelmişlerdi de dedik ki ne olur ne olmaz yanınıza elektrikli battaniye alın. Elektrikli battaniye götürdüler ve çok da memnunlar.
Evet.
Tabii bu üzüleceğimiz bir durum. Yani öyle bir şey ki şimdi
ormandan ağaç kesmeler başlamış.
Ya bu çok şey yani evet. Tuhaf bir durum. Tuhaf. Şimdi siz Rusya'ya diyorsunuz ki ambargo koyuyorsunuz Rusya ile alakalı. Artık faşizan noktaya giden bazı ambargolar uygulayarak aklınızca bunu yıldıracağınızı zannediyoruz. Hani teşbihte hata olmasın. Bir ilçede bir kişi kömür satıyor. Bütün ilçedekiler ileri gelenleri diyor ki ben senden artık kömür mümür almıyorum diyor. Başka ilçede kömür satan da yok. Adam da diyor ki ne haliniz varsa görün almazsanız almayın. Şimdi yani doğalgazı siz Amerika diyor ki işte enerjiyle alakalı ben gemilerle getireceğim, şu olacağım, bu olacağım ama taşıma suyuyla değirmen dönmez. Dolayısıyla Avrupa'nın bu kara kış olacağı kanaatindeyim ben de, enerji açısından evet. Büyük sıkıntıya girecekler. Yani bu hükümetleri, halkı tabii bu isyan ettirir noktaya getiriyor yavaş yavaş. Gösteriler zaten başlamış durumda. Bu yarın hükümetler değişir mi? Olası ihtimal diye düşünüyorum.
Yani binler, İngiltere gibi yerde 45 gün sürdü başbakanın ömrü. Yani hayal düşünülmez bir şeydi.
Tabii.
Yani.
Aynen öyle. Ya tabii şöyle, dediğim gibi bir karşıdaki biriyle bir şey yapacaksanız, bir işte güreşe girecekseniz, tabiri caizse kavgaya girecekseniz, kendi gücünüzü iyi görmeniz lazım. Karşıdakini de iyi analiz etmek lazım. Evet. Şimdi siz kalkıp da en büyük ihtiyacınız olan enerjiyle alakalı böyle affedersiniz kabadayılık yaparsanız bunun bedelini ödetiyorlar, ödettirirlerdi. Dolayısıyla tekrar en başa dönersem, biz Avrupa'nın da bir şekilde Ukrayna'daki bu savaşın, Rus-Ukrayna harbinin durdurulması noktasında inisiyatif alıp Zelenski ile Sayın Putin'i oturtup bir masaya, tabiri caizse bu işin uzlaşılması için gayret sarf etmek Avrupa'nın da çıkarına, insanlığın da çıkarına.
Evet.
Ama orada biz Rusya'yı, Rusya'nın işte Ukrayna'yı, Suriye'si yapalım. Oraları karıştıralım. Orada o Rusya'nın gücünü, enerjisini orada tüketsin diye mantığıyla yaparsanız valla ben işte bundan 2-3 hafta önce o bölgedeydim.
Evet.
Hiç öyle bir hava yok.
Nereye gittiniz?
Ben şöyle,
Rusya'daydınız galiba.
Şöyle Kuzey Kafkasya'daydım ben.
Evet.
Orada Adige Cumhuriyeti'nin biliyorsunuz Rusya Federasyonu'na
şey mi,
bağlı.
Türk meclis parlamentoları olarak mı gittiniz?
Yok, resmi bir ziyaret değildi ama 3 tane benim haricimde 3 tane daha milletvekili arkadaşımız evet. vardı. Onlarla buradaki bir sivil toplum örgütü iş adamlarının davetiyle gittik. Bir de Adige Cumhuriyeti yani Rusya Federasyonu'na bağlı Adige Cumhuriyeti'nin 100. Cumhuriyeti 100. kuruluş yıl dönümü olduğu için bir davet vardı. O tarafa o şekilde gittik. Adige, Kabardey, Balkar, Karaçay, Çerkez o bölgeleri gezdik. En son Osetya'dan Vladikavkaz Havalimanı'ndan geri döndüm. Bir evet. 1700 kilometre yol yaptım evet. neredeyse. Şunu gördüm orada. Birincisi Türkiye-Rusya ilişkilerinin bu denli iyi olmasından dolayı bütün herkes memnun.
Evet.
Bir kere bunun altını kalın kalemle çizelim. İkincisi de tabii Rusya'da bu savaştan dolayı, Ukrayna-Rusya harbinden dolayı Rusya'daki insanların ambargolardan kaynaklı öyle çok çok büyük sıkıntılara girdiğini ben görmedim.
Evet.
Yani ben gördüklerimi söylüyorum. Netice itibariyle tarımsa tarım, hayvancılıksa hayvancılık. Kendi teknolojisiyle kendi teknolojisi. Kendi otobüsü var, kendi arabası var. Ha belki de batıdaki işte Mercedes gibi hani tabiri caizse lüks bir araba değil ama Rusya şunu yapmış. İhtiyacını kendi kendine yeten bir ülke.
Evet.
Enerjisi var, köylere kadar doğal gazları olan bir ülkeyi karşımızda öyle bir tablo var. Bu ülkede hiç insanların ya ülkemize ambargo uygulandı, işte şu durumdayız, yandık, bittik, kül olduk noktasında ben kimseyi görmedim.
Evet.
Daha çok insanlarda şunu gördüm. Yani Ukrayna ile olan bu savaşın kendilerini de üzdüğünü, Ukrayna'yı kendilerine akraba bir millet gördükleri için ama Batı'nın bu kışkırtmalarından dolayı bu hale gelindiğini, bir an önce Batı eğer oradan o elini çekerse inanıyorlar ki Rusya'nın hemen bu işleri tekrar tamir edeceğini, bir masaya oturulacağına inanıyorlar. Dolayısıyla o bölgede savaşla alakalı dediğim gibi bir üzüntü var, üzülüyorlar hiç şüphesiz ama Batı'nın ambargosu onları yoruyor mu, onları üzüyor mu? Vallahi ben hiç öyle bir tabloyla karşılaşmadım.
Evet.
Kendi kendine yeten bir ülke oldukları için de ve çok büyük bir coğrafya netice itibariyle o ambargoların çok çok Rusya'yı hani Batı için söylüyorum bunu hani diz çökertecek, işte bunaltacak noktada görmedim. Rusya çok şeyi aşmış bir durumda.
Evet. Yaptırımlar konusuna gelmişken. Şimdi tabii Türkiye bu yaptırımları uymayacak. Zaten yaptırımlar bu Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın kendi iç hukuku. Yani bir uluslararası kararla alınmış yaptırımlar değil.
Evet.
Yani bir BM kararı değil. Birleşmiş Milletler'in aldığı bir karar değil. Dolayısıyla Türkiye uymayacağını söyledi. Ve Türk iş adamları da Rusya'da faaliyette. Ben de yakından takip ediyorum ve daha önce kamuda çalıştığım görevler nedeniyle de bu ilişkileri bir anlamda yaşamıştım geçmişini. Yani büyük bir fırsat çıktığına ilişkin genelde değerlendirmeler yapıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Batı şöyle diye baktınız, diyelim ki Rusya'dan çekildi. Yani ne olacak çekilse? McDonald's yeni bir teknoloji ki ya. Türkler doldurur. Lahmacun gider. Döner gider. Yani nedir?
Tabii. Ya tabii şöyle. Hiç şüphesiz hem Türkiye için hem Rusya ile ilişkileri iyi olan ülkeler için yeni fırsatlar.
Evet.
Demektir bu. Yani Türkiye'ye karşı zaten biliyorsunuz bizim Türk müteahhitlerimizin hizmetleri toplamda neredeyse 95 milyar doları bulmuş bir seviyede.
Evet.
Ve karşılıklı yatırımlara baktığımız zaman onar milyar doları bulmuş karşılıklı direkt işte yatırımcıların iki ülke doğrudan yatırımlar. Türkiye ile Rusya'nın ilişkileri bu manada zaten çok iyi noktada gidiyor idi. Tabii son dönemde belki Türkiye'ye de Rusların da Rusya'nın da ve bizim de oraya karşılıklı yeni fırsatlar oluşturuyordur. Bununla alakalı iş insanlarımız zaten karşılıklı olarak hem Rus iş insanları hem Türk iş insanları evet. bir araya gelerek toplantılar yapılıyor, çalışmalar yapılıyor. Bazı noktalarda yeni fırsatlar neler yapılabilir, değerlendirilebilir noktasında ciddi bir çalışma var. Tabii bu çalışma da ister istemez Batı'daki bazı devletlerin de tabii ilgisini de çekiyor. İşte buraya geliyorlar. İş insanlarına ya da işte sivil toplum örgütlerine gelip ilişkilerimizin ne seviyede olduğunu, Rus ilişkilerini, Rusya ile ticaretin ne noktada olduğunu sorgulama noktasında olanlar da var. Bunu da bilmekle beraber ama biz duruşumuz net. Türkiye bu konuda tarafsız olduğunu ifade ediyor. İki ülkenin barışması için elinden geleni yapacağını çok açık ve net ifade ediyor. Karşılıklı olarak da hem Rusya ile hem Türkiye ile ticari çıkarlarımız, ilişkilerimiz zaten vardı. Yani Ukrayna-Rusya harbinden sonra bizim bu ilişkilerimiz başlamadı ticari ilişkilerimiz. Zaten uzun süreden beri
tabii,
var.
Tabii.
Var olan
yüksek
bir şey.
Yüksek bir seviyedeyiz.
Tabii yani. Yüksek bir seviye. Dediğim gibi 95 milyar dolara yakın bizim Rusya'da müteahhitlik hizmetimiz var. Bu çok evet. büyük bir rakam. Onar milyar dolar doğrudan yatırımı olan bir noktadayız. Yeni fırsatlar hiç şüphesiz oluşacaktır. Yeni gereksinimler olduğu için Türk ve Rus iş adamları bu konuda işbirliklerine devam edip önümüzdeki süreçte yeni çalışmalara imza atacaklarını ben de düşünüyorum. Bu ticari açıdan mantıklıysa yapılır, mantıksızsa yapılmaz. Buna Avrupa'nın çok kalkıp da ya da Batı'nın acaba ne oluyor Rusya ile Türkiye ne yapıyor acaba arka kapıda bir şey mi çeviriyorlar? ...noktasına gelmeleri anlamsız. Türkiye şeffaf bir şekilde hareket ediyor. Gelen zaten ne yaptığımızı, ne ettiğimizi biliyorlar, görürler de. Buradan da bu vesileyle de bir mesaj vermiş olalım evet. Batı'ya.
Yani bir de Rusya'ya ambargo koy. İran'a ambargo var.
Evet.
Suriye'ye ambargo koy. Yani biz ne yapacağız ya?
Türkiye'de var ambargo örtülü evet, olarak.
Evet örtülü. Yani aslında bu yaptırımlar Türkiye'ye ambargo. Türkiye'ye ambargodur yani. Ben Rusya'ya satmayacaksam, İran'a satmayacaksam, Suriye'ye satmayacağım. Yani komşularımla ticaret yapmayacağım. Ben kimle yapacağım?
Tabii. Aynen öyle yani. Tabii.
Avrupa doğru. öyle mi yapıyor? Avrupa'nın ticaretinin %50'den fazlası komşularıyla.
Hayır İran'a ambargo var. Bakıyoruz orada Avrupa'daki önemli bir devlet ya yani Fransa. En büyük yatırımları Fransızların var İran'da.
Evet.
Bunu geçmişten beri böyle arabalardan. Tabii Renault'da. Onlar var. Peki Rusya ile bu kadar ambargo var. Geçen bir istatistik okumuştum. En çok ithalat, ihracat yine Avrupa ülkeleriyle oluyor. Yani şeyle Rusya ile beraber bir şekilde yapıyorlar ticaretlerini. Yani bu tabii çok akla mantığa uygun bir durum değil. Bu ticaretin kurallarına da uygun bir durum değil. Netice itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi komşularıyla ilişkilerini kendisi belirler. Kendi alışverişini yapar. Yani biz kendi mahallemizdeki tabiri caizse kendi komşularımızla kendi mahallemizdeki bakkalla marketle alışveriş yapacağız. Yani ben kalkıp orada 10 kilometre 50 kilometre ötedeki markete neden gideyim? Onlar da bizden alışveriş yapıyorlar. Bizler de onlardan yapıyoruz. Evet. Bunlardan rahatsız olmamak lazım. Burada Avrupa'nın Batı'nın kendini sorgulaması lazım. Bu savaşı ben neden durduramıyorum noktasında.
Ya da neden çıkardım en başta?
O yani. Zaten ayrı bir durum. Hadi çıktı. Bu saatten sonra durdurmamız evet. gerekir düşünmesi lazım. Batı'nın bu konuda kafa yorması gerektiğini düşünüyorum. Netice evet. itibariyle iki devlet Rusya'nın da eksiği, hatası, yanlışı varsa düzeltilmesi gerekiyorsa Türkiye olarak zaten bunu söyleyeceğimizi ve söylüyoruz da Ukrayna'nın da hakeza aynı noktadaysa bunları da söylüyoruz. Buradaki niyetimizin iki devlet de, bunu Batı da çok iyi esasında biliyor. İki devlet de biliyor ki Türkiye burada yapıcı bir rol oynuyor. Burada bu kavganın, bu işte savaşın sona ermesi için gayret ediyor. Türkiye gibi bir ülke Putin bunu biliyor. Putin ne diyor? İşte gaz merkezini Türkiye yapalım diyor. Bu bilerek yapılan bir şey yani.
Bu çok müthiş bir olay bu. Ne diyorsunuz ona, ne diyorsunuz?
Tabii bu beklemediğimiz bir şeydi. İşin evet. Doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü anladığım kadarıyla Putin Avrupalılarla diyor ya anlaşmanın zor olduğunu. İşte konuşamıyoruz, anlaşamıyoruz noktasında. Dün de yeni bir açıklama yaptı. Yani bunu biz gaz tedarik merkezini hızlıca inşa edebiliriz. Evet, hemen evet. Devreye alabiliriz diye. Bu çok olumlu bir şey. Türkiye açısından da olumlu. Cumhurbaşkanımızla zaten en son görüştükleri toplantıda da bunu Cumhurbaşkanımız da Enerji Bakanımıza talimat verdi. Bir an önce bu konuyla alakalı hazırlıklarınızı evet. Yapın nedir diye. Bu önemli bir durum. Türkiye'nin jeopolitiği zaten Türk Akım Projesi'yle biz Avrupa'ya gaz noktasında Türkiye üzerinden de gidiyordu. Ama bu bambaşka bir şey. Yeni bir sistem, evet, yeni bir yöntem. Bu Türkiye'nin hayrına olacak bir durumdur. İnanıyorum ki Avrupa'nın da hayrına olacak bir durumdur. Evet. Bunu Avrupa'nın desteklemesini işin doğrusu. Biz de bekliyoruz. Ama tabii Yunanistan başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri mırın kırın yapıyorlar. Göreceğiz bakalım nereye kadar mırın kırın yapacaklar.
Yani zaten hatlar da var yani çok
şey.
Hızlı bir şey. Kapasitesini arttırıp ilk hamleye hemen başlayabilir yani. Öyle. O kadar zor bir şey değil aslında.
İşte biraz politik bakılıyor.
Evet evet. Yani Avrupa'da şöyle bir şey. Yani Rusya dediğiniz pazar büyük bir pazar. Ciddi bir ithalatı var. Bu evet. İthalatı da Avrupa'dan yapıyor genelde. Yani şimdi siz oraya yaptırım koydunuz ama aslında kendi ayağınıza kurşun sıkıyorsunuz. Almanya'nın tonla Mercedes fabrikası var. Bir sürü orada... Tabii. Şeyleri var. Yani siz kime satacaksınız? Şimdi Avrupa resesyonu tartışıyor.
Evet.
İşte önümüzdeki işte Kasım ayından itibaren resesyona girmeyi konuşuyor. Taleplerin daraldığı konuşuluyor. Fabrikalar, vardiyaları küçülttüler. Bunlar konuşuluyor. Peki nereye kadar? Avrupa sanayisi öyle bir sanayi ki durursa düşer.
Aynen öyle. Bisiklet gibi pedalı çevirmesi evet. Lazım.
Pedal yani peki ne yapacaksınız o zaman? Efendim Türkiye yaparsa Türkiye'de yaptırım uygular. Şimdi bunları tartışıyorlar. Yani peki çok... şeyi nasıl karşılıyorsunuz? Yani Amerikalılar geldi. Bizim Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde iş adamlarını topladı. Tehdit etti. Yani bu bir tuhaf bir şey değil mi bu durum?
Kesinlikle yani biraz evvel de söyledim. Dediğim gibi bizim Rusya ile ilişkilerimiz ya da ticaretimiz... Savaştan sonra başlamadı. Biz uzun süreden beri zaten evet. Ciddi ticaret yapıyoruz. Dolayısıyla Amerika'nın...
10 milyara yakın bavul ticaretimiz vardı biliyorsunuz. Yani bizim tekstil sektörünü ayakta tuttular.
Yani. Aynen öyle. Bunlar hala da artarak devam ediyor. Amerika'nın gelip işte Hazine Bakanlığı yetkililerinin... işte bizim odalar ve borsalar bildiğine gelip de ne oluyor ne bitiyor gibi... bu tip böyle hani nasıl söyleyelim... tavsiye niteliğinde diyelim tırnak içerisinde ticaretini dikkat etmelerini işte başka şeyler yapılmaması noktasında böyle akla ziyan tabii ben konunun çok teferruatını bilmiyorum ama hoş bir şey değil.
Evet.
Netice itibariyle dediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız bir devlettir. Kimle ticaret yapacağımıza biz karar veririz. Biz ticaretimizi yaparız, her şey ortadadır. Ona göre de gereği zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti şeffaf bir şekilde hareket ediyor. Bir herhangi bir usulsüz, herhangi bir sıkıntılı evet. Bir durum da yok. Ticaretimizi yaparız. Uygun varsa alışveriş yaparız. Sizle de yaparız, onunla da yaparız. Mozambik'le de yaparız. Afrika kime ne yani? Hayır. Ben malımı satarım, alırım paramı yani netice itibariyle.
Dünyada herkes bunu yapıyor.
Herkes bunu yapıyor. Halbuki yani vahşi kapitalizm dediğimiz ya da sömürgecilik mantığı Batı'nın... şeyidir, tabiri caizse usulüdür, amentüsüdür.
Öyle zenginleştiler yani.
Sömüre bu hale geldi. Tabii, aynen öyle. Yani. Biliyoruz Afrika'yı, işte Cezayir'den Mısır'a kadar bir sürü ülkeleri sömüren bir mantalitenin, bir mantığın kalkıp da bize siz bunlarla neden ticaret yapıyorsunuz ya da ticareti nasıl yapıyorsunuz sorgulaması tabii akla ziyan bir durum ama bizim bakanlık yetkililerimiz ve Sivito Oda'daki Odalar ve Borsalar Birliği'ndeki arkadaşlar gerekli zaten cevapları verdiler. Evet. Herkes işine baksın.
Evet. Şimdi Irak'a Saddam dönemindeydi. İşte bazı ülkelere Birleşmiş Milletler'in 50. maddesi uyarınca işte ambargodan zarar görenlerin telafisi için bazı haklar tanıdı. Mesela Ürdün'e o zamanlar 3 milyar dolarlık işte petrol alıp karşılığında mal verme imkanı sağlanmıştı. Biz de o zamanlarda merak ettik. Türkiye'ye yasak, her tarafa yasak, işte belli ülkelere verdiler. Ya kim yapıyor bu şirketleri diye Ürdün'de bir araştırma yaptırmıştık o zaman. Ürdün'de kurulan şirketlerin tamamına yakını neredeyse Amerikalı şirketlerdi. İsim değiştirmişler, oraya getiriyorlar, oradan Irak'a mal satıyorlar. Yani kendileri
aynen öyle
koyup onu yapıyorlardı. Buna Dick Cheney'nin şirketi de dahildi. Dick Cheney'nin şirketi Irak'tan petrol çekiyordu. Evet. Yani bunu da herkes bilir. Evet. İşin içinde bir tane de Türk iş adamı vardı. O Türk iş adamının da FETÖ ile bağı herkes tarafından bilinen bir durumdur. Doğrudur. Neyse. Evet. Evet, turizm vardı. Gerçekten çok tereddüte düştük ama bir şekilde gerek Türk turizm sektörü, gerek Rusya, gerek devlet bu meseleyi bu sene için önemli ölçüde çözdük.
Evet.
Yani Antalya beklentinin üzerinde bir turist ağırladı. Esnaf
memnun.
O pandemiden dolayı ortaya çıkan sıkıntıyı belli ölçülerde aştı. Çok memnun. Yaş meyve, ben de Antalyalıyım, onun için de yakından takip ediyorum. Yaş meyve sebze üreticileri tabii vardır. Mesela ben Gazipaşalıyım. Gazipaşa'da dikenli salatalık diye bir salatalık türü üretilir. Bir tek içeride yönmez, bir tek tüketicisi vardır, Rusya'dır. Rusya. Oraya gönderilir falan. Yani bunlar çok rahatlattı galiba. Yani Türkiye'nin izlediği bu politika hem turizmcimizi hem de yaş meyve sebzemizi. Siz Manisalısınız tabii mesela. Bütün o bölgelerden de birçok yaş meyve sebze Rusya'ya ihraç ediyoruz. Herhalde rahatlattı galiba, rahatlattı değil mi? Gelen tepkiler yani hangi bizim yönde?
Mesela bizim Manisa'da örnek olsun diye söyleyeyim İsmet Bey. Yaş üzüm diye ifade ettiğimiz sofralık sultaniye üzümümüz evet vardır. Alaşehir ilçemizde direkt gümrüğümüz vardır. Oradan gümrükte tırlar, işte gerekli işlemler yapılır ve direkt hemen Rusya'ya doğru yola çıkar. Bu sene çok şükür bir problem yaşanmadı.
Evet.
Bu manada ticaret olarak işte domatesinden tutun diğer tarımsal ürünlere kadar hem sizin Antalya hem bizim Ege'de Manisa, İzmir, işte Aydın bütün bölgeyi etkili.
Bütün bölge Hatay'a kadar.
Tabii tabii bütün şeylerimiz devam etti. Herhangi bir problem yaşanmadı. Hakeza evet, turizmle de alakalı 2021 yılında yaklaşık toplamda 4,5 milyon turist ziyaret etti. Şimdi 2002 yılında ilk 9 ayında 3,8'i buldu. Evet. Neredeyse daha da artacak bu sayı. Öyle görünüyor.
Ki uçak sıkıntısı olmasına rağmen.
Yani, aynen
taşımada
öyle
sorunlar olmasına
problemler
rağmen.
Problemler olmasına rağmen ama insanlar bir şekilde yine Türkiye'nin bu misafirperverliğinde ve güvenli olmasından dolayı Rus misafirlerimiz ülkemizi yine bu sene tercih ettiler. Ve bundan dolayı da tabii Türkiye'de bir döviz elde ediyor. Bizim bacasız sanayi dediğimiz bu turizmle alakalı muazzam bir şekilde de Türkiye'ye faydası oldu. Bunun hiç şüphesiz yani turizm bizim için önemli bir getirisi olan önemli bir kalemdir tabiri caizse. Bununla alakalı şu ana kadar bir problem yaşanmadı. İnşallah yaşanmayacak da. Tarımsal faaliyetlerinden tutun birçok konuda Türkiye-Rusya ile alakalı alışverişi devam ediyor. Karşılıklı memnuniyet var. Ürünler arası, ürünlerdeki kaliteden kaynaklı memnuniyet de var. Yani benim kendi ilim Manisa'da dediğim gibi üzüm noktasında çok çok iyi bir durumda insanlar yaş üzüm ihracatı ile alakalı ve bunun ana pazarı da Rusya. Rusya'da alıyor. Herkes gayet halinden de memnun. Yani dediğimiz gibi bir türlü bu savaşla alakalı kimse bir mantığa oturtamıyor bu meseleyi. Yani gereksiz bir şey. Herkes yani Ukrayna'daki insanlar haricinde hiç şüphesiz tabii Rusya da memnun değil bu konudan ama ana sıkıntı çeken Ukrayna haricinde herkesin keyfi yerinde tabiri caizse. Parayı kazanıyor, ticareti var ama yazık oradaki insanlara. İnşallah düzelir diye temenni ediyoruz. İlişkiler düzelir, savaş sona erer. İnsanlar hiç kimsenin kanı akmasın, kimsenin gözyaşı akmasın noktasında bir duruşumuz var. Ama ticari olarak Türkiye'nin ilişkileri hem turizm hem tarımsal olarak gayet iyi. Herkes de güzel para kazandı. Allah bereket versin.
Evet. Bu özellikle esnaf açısından bu MİR önemliydi.
Evet.
Yani çünkü gidiyor bir mesela Antalya'ya gidin. Rus turistler şeyde otelde bekleyip güneşin altında sağa sola yatıp sonra da doğrudan şehri bile gezmeden havaalanına giden tipler değildir. Akşamları sokağa çıkarlar, esnafa giderler, alışveriş yaparlar. Yani esnaf açısından Rus turist daha önemlidir diğerlerine göre. Yani Peki burada MIR'i yasakladık, daha doğrusu kaldırdık uygulamadan. Yerine bir şey konacak yani, çalışma yapılıyor. Var mı bir bilginiz?
Yani şu an son durum nedir tam olarak bilmiyorum. Maliye Bakanımızın bu konuda bir maliyenin, Hazine Maliye Bakanlığı'nın bir çalışma yaptığını biliyoruz. Bir kemale erdikten sonra anladığım kadarıyla tekrar ilan edilir ne yapılacaksa. Şu an konunun tam ne olduğunu işin doğrusu bilmiyorum. Yanlış bir bilgi vermek de istemiyorum.
Ya bir çalışma yapıyorlar var, ama evet. Yani. Evet.
Bir olması lazım yani. Evet. Bu veya buna benzer bir alternatifin olması lazım. Dediğiniz gibi insanlar geliyorlar, alışverişlerini yapsınlar. İşte Ruslar özellikle çarşı pazar gezmesini seven insanlar. Orada esnafla alışveriş yapıyor. Yani orada onlar da mutlu oluyorlar. Biz de mutlu oluyoruz. Yani bir alternatif bir şey bulunması gerektiği kanaati bende de var.
Efendim bu TOK, onu konuşuyoruz birkaç gündür. Televizyonlarda her yerde TOK var. Şimdi tabii bir aracın yaşayabilmesi için, şirketin yaşayabilmesi için belli bir ölçüde yakalaması lazım. Mesela şu anda Rusya pazarı bu anlamda uygun mudur sizce? Yani mesela bu elektrikli araçlar Rusya'da ciddi bir pazar.
Evet.
Mesela buraya bir çalışma yapılabilir mi? Rusya ile bazı ortaklıklar kurulup mesela burada gerekirse İşte Rus pazarı, arkasından Orta Asya pazarı var. Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan mesela. Böyle bir perspektif de çizilebilir mi sizce?
Yani hiç şüphesiz. Tabii TOK bizim çok yeni bir projemiz.
Evet.
Bizim kendi otomobilimiz, yerli ve milli olan bir otomobilimiz. Biz tabii bunun banttan indirilmesiyle beraber her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi çok büyük gurur yaşadık. Çok mebrur olduk, çok memnun olduk. Hiç şüphesiz tabii bu belirli bir seviyeye gelmesi lazım. Belirli bir seviyeye geldikten sonra Türkiye işte dünya devi otomobil fabrikalarını biliyoruz. Birçok ülkeyle işbirliği yapıyorlar.
Evet, evet.
Türkiye'nin de böyle bir işbirliğine gitmemesi için bir engel yok. Bir kendimize düşen işte malum fabrikanın tam olarak bitirilmesi, tam manasıyla çalışması, üretimin hızlı bir şekilde vatandaşa yansıması noktasında önceliklerimiz var. Bunları hallettikten evet. sonra ya da bu seviyeye geldikten sonra yani hem oradaki biliyorsunuz müteşebbislerimiz onlar da bunun ticari olarak dünyayı global ticaret yapan insanlar oldukları için ihtiyaç eğer olursa ve böyle bir strateji belirlenmesi gerekirse hiç şüphesiz bundan kaçınmazlar diye düşünüyorum. Evet. Hem Rusya pazarı olur, hem işte Orta Asya pazarı, Avrupa pazarı, işte Afrika pazarı, yani Türkiye'nin bu soft power olmasından kaynaklı ve her tarafa girip çıkabilen, rahat rahat giren bir ülke olduğumuz için bu evet. ürettiğimiz bu teknoloji yarın öbür gün belirli bir noktaya geldikten sonra ben inanıyorum ki hem talep noktasında dünyada bir patlama olacak, talep artacak. Nasıl bugün İHA'larımıza, SİHA'larımıza bir talep evet. varsa ve ortak işbirlikleri yapılabilir mi? Hiç şüphesiz yapılabilir. Bunu önümüzdeki süreçte bir mesafeye geldikten sonra evet. Olabilir diye düşünüyorum.
Evet. Muhalefet liderleri bu ara Amerika'ya çok çok gidip gelmeye başladılar. Şimdi tartışılıyor. Sayın Kılıçdaroğlu bugün İngiltere'ye gidiyor. Ve burada yaptıkları açıklamalar var. Bu açıklamalarda hükümetin Rusya politikasını eleştiriyorlar. Hatta işte Amerika'da Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki Türkiye Ukrayna'nın yanında durmalıydı dedi. Yani böyle açıklamalar yaptı. Bunları niye bağlıyorsunuz? Yani şey mi? Amerika'ya benle çalışın, benle ol mesajı mıdır? Nedir? Yani izin mi isteniyor? Bu şimdi nasıl şu, değerlendirirsiniz?
Muhalefet benim gördüğüm kadarıyla büyük bir panik durumunda İsmet Bey. Şöyle ki bu korona sürecindeki çok ağır bir dönem yaşadık. Tüm dünya ve Türkiye'de dahil olmak evet. üzere. Dolayısıyla bu yaşanan sıkıntılı süreçten sonra muhalefet şöyle bir havaya girdi. Dediler ki biz tamam bu hükümet gitti, biz iktidara geliyoruz. Çok affedersiniz bunun ukalalığını göstererek biz mecliste de gördük bunları. Abuk subuk konuşmalar, böyle üstenci konuşmalarla hakaretvari konuşmalar yapıyorlardı. Fakat Temmuz'dan itibaren dün hepimizin de gördüğü gibi bazı işler normale dönmeye başlayınca şimdi de bir panikten kaynaklı bir saldırganlık başladı. Ve dolayısıyla başta muhalefet Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere ve diğerleri bir panik içerisindeler. Bir panik havası var. Hani bizim orada söylerler hamama gider turnaya, düğüne gider zurnaya saldırır diye. Ne yaptığını bilmeyen bir mantıkla Amerika'ya gidiyor. Amerika'da birileriyle görüştü. Hani resmi kısmını ben söylüyorum. Kimseyle bir görüşme yok. Hamburgerciden bahsediliyor. Ne alakası var? İngiltere'ye gidiyor. Şimdi diğer İYİ Parti'nin genel başkanı Amerika'ya gidecek ya da heyeti Amerika'ya gidecek.
Gittiler.
Ha. Yani ben anlamlandıramıyorum. Şöyle bir şey var. Bir yerlere mesaj verilmek isteniyor. Hatırlayalım. Biden, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden iktidara gelmeden önce, yani başkan olmadan önce söylediklerini hepimiz biliyoruz. Yani muhalefeti desteklememiz lazım. Bu işler darbeyle olmuyor artık Türkiye'de.
İktidarı devirmemiz lazım.
Devirmemiz
lazım.
Bunun için
de darbe yapmayacağız, muhalefeti destekleyeceğiz.
Aynen o manada konuşmalar sergiledi. Bu tabii birilerine göre bir işaret fişeğiydi. Şimdi bunu gören bizim muhalefet ne yazık ki bunu Avrupa'nın başkentlerinde ya da Amerika'nın başkentlerinde ülkede iktidar olmak için çalışıyorlar. Şimdi yani Londra'daki, Washington'daki ya da işte Berlin'deki ya da Paris'teki insanlar bu iktidara gelip gelmemeye onlar karar vermiyorlar. Bunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oy atıyor. Yani Londra'daki size oy atmıyor. Amerika'daki size oy atmıyor. Buralara gidip neyin peşinde olduklarını zaten biliyoruz, hissediyoruz da kelimelere yine de edeben dökmek istemiyoruz. Ama onların niyetlerinin ne olduğunu tüm cümle alem biliyor. Milli meselelerimizde bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında durmayıp da yani bu PYD'den tutun da işte İHA SİHA meselelerine kadar kendi milletvekillerinin neler dediğini biliyoruz. Memleketin böyle tezkere meselelerine kadar önemli işlerinde milletin yanında durmayıp Batı'ya karşı, Amerika'ya karşı sevimli görünmek, onların ya işte bakın Türkiye'deki beraber hareket edebileceğiniz aparat biziz noktasında mesajlar vermek, o partilere oy veren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da bir hakarettir.
Evet.
Bu doğru bir iş değildir. Ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne İYİ Parti'nin seçmeni Amerika'dan ya da Batı'dan icazet alınması noktasında gösterilen bu gayretten hoşnut olduğuna inanmıyorum ben. Evet. Kesinlikle olamaz. Yani ama bunların genel başkanları işte artık nasıl ifade etmek lazım? Batı'ya şirin görünmek adına bu ve buna benzer geziler tertip ediyorlar diyelim. Hamburgerler yiyorlar, çaylar, kahveler içiliyor. Türkiye'ye geliyorlar. Beyhude bir davranış.
Evet.
İşin Türkiye'deki atmosferin değiştiğini bilen muhalefet Batı'ya acaba biz bir şey söylersek, Batı bize bir konuda destek verirse bir sinyal vererek ki Ukrayna'nın yanında durması gerekir cümlesi alelade söylenmiş bir cümle değildir.
Evet.
Bunun önünde arkasında başka şeyler olduğunu, başka şekilde başkalarına mesajlar verildiğini çok iyi biliyoruz. Yani
evet.
Biz de aklımıza sahip insanlarız. Dolayısıyla bunları yapmamak lazım. Milli olmak lazım, yerli olmak lazım. Milletin takdirine sunmak lazım. Biz 20 yıldan beri milletin önündeki sandığa saygı gösterdik. Çıkana kabulümüzdür dedik, riayet ettik. Bu yerel seçimlerde de böyle oldu. Genel seçimlerde de böyle oldu. Netice itibariyle muhalefete tavsiyem bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Batı başkentlerinde ülkeyi yönetmek için uğraşmayın. Türkiye'deki vilayetleri gezin. Türkiye'deki insanlara, vatandaşlara kendinizi düzgünce anlatın. Onların takdirini kazanın. Gelin iktidar olun. Yani milletimiz ne derse bizim için odur.
Evet. Sayın Baybatur, buraya gelmeden önce Cumhurbaşkanı'yla beraberdiniz herhalde.
Evet.
AK Parti'de bizim stüdyoya çok yakın bir yerde. Orada bir toplantı yaptınız.
Tabii bizim Sayın Cumhurbaşkanımız hakikaten şunu çok rahat bir şekilde ifade edebilirim. Ben 2015 yılından beri milletvekiliyim. 2011-2015 arasında Manisa İl Başkanlığı yaptım.
Evet.
Hem il başkanlığım sürecinde hem milletvekilliği sürecimde Sayın Cumhurbaşkanımızın hem il başkanlarıyla hem milletvekilleriyle toplantılar yapar. Onlarla beraber istişarelerde bulunur. Bugün bu toplantılardan biriydi. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletvekillerimiz bölüm bölümdür. Hepsi değil tabii. Çünkü o zaman rahat
grup
olmaz. Grup grup çağrılıyor. Oturduk. Cumhurbaşkanımız varsa bildiğiniz, eleştireceğiniz bir nokta varsa, tavsiyeniz varsa, gönlünüzden geçenleri arkadaşlar burada söyleyin. İlgili bakanlarımız vardı. Yani neredeyse ona yakın bakanımız da o toplantıdaydı.
Evet.
Genel başkan yardımcılarımız oradaydı. Açık bir şekilde arkadaşlarımız, milletvekili arkadaşlarımız hem kendi illeriyle alakalı meseleler hem genel politikayla alakalı meselelerde tavsiyeleri varsa tavsiyelerini, eleştirileri varsa eleştirilerini yapıcı bir şekilde ifade ettiler. Ve neredeyse aşağı yukarı 3 saate yakın bir toplantı
evet.
sürdü ve çok verimli oldu. Bu önümüzdeki süreçte bu toplantılar zaten bizim geleneğimiz. Yani ilk defa yapılan bir toplantı bizim için değil, bir gelenektir. Bugün de bu geleneklerden birini daha icra ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız bu yoğun temposuna, yoğun iş gücüne rağmen, işine rağmen sağ olsun teker teker bütün arkadaşlar dinlendi, notları alındı. Bakanlarımıza verilecek talimatlar varsa verdi bizatihi kendisi. Ve bu şekilde bir toplantıyı sona erdirmiş olduk.
Bize vereceğiniz hiçbir gazetecilik damarımız var tabii bu arada.
Eyvallah.
Hiçbir önemli bir bilgi yok mu
yani,
toplantıda?
Yani tabii şöyle İsmet Bey, bizim istişare toplantılarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızda şöyle bir özelliği var. Orada konuşulanları orada bırakıyoruz. Evet. dolayısıyla hiç şüphesiz sizlerden hiçbir şeyi saklamayız. Partimizin ilgili sözcüleri var. Onların açıklamaları noktasında zaten gerekli şeyler enforme ediliyor. Onun haricinde istişare toplantısı olduğu için, konular masaya yatırıldığı için oradan benim bir şey söylemem belki şık olmaz.
Şunu sorayım o zaman. Yani işte gerek bu hayat pahalılığı zamlar gerçekten acıttı birçok toplum kesimini. Yani bizler de dahil, sizler de muhtemelen sıkıntı çektiniz yani. Etkiliyor ister istemez yani zamlar. Şimdi bu nedenle AK Parti'de sanki böyle bir temsa seçim yılına rastladı bu krizler. Biraz moral bozukluğu var gibiydi. Son yaklaşık bir iki aydır işte peş peşe gelen şeyler. Biraz da muhalefetin hataları, işte başörtüsü konusundaki çıkan, hatta işte Amerika gezisi, oradaki kayıp 8 saat şu bu falan derken, ki kendi işlerindeki bir takım gerilimler de orada olumsuzluklar olup sizde biraz işte şey, moral değeri de sağlayacak. İşte Tahıl Koridoru'dur, Tahran Zirvesi'dir, Soçi Zirvesi'dir, Şangay İşbirliği Örgütü'dür. Yani Türkiye'yi biraz daha öne çıkaracak olaylar olunca sanki psikolojik üstünlük tekrar AK Parti'ye geçmiş gibi gözüküyor.
Şöyle, hiç şüphesiz muhalefetin yaptığı bu hatalar bizim hani tabiri caizse ekmeğimize yağ sürmüyor değil.
Evet.
Ama Temmuz'dan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın yılbaşı ve Temmuz'la beraber, şimdi şöyle, tabii fiyatlar arttı. Bu sadece Türkiye'nin, yani dünyada her taraf iyi hoş olur da Türkiye'nin ekonomisi bozuk olur, kötü olur.
Evet.
O zaman tamam deriz. Ama dünyada yaşanan bir genel bir kriz var, bir sıkıntı var. Bunun da hiç şüphesiz Türkiye'ye yansımaları var. Biz uzayda yaşamıyoruz.
Evet.
Ama bunların fiyatları, yukarıya doğru çıkan fiyatları geriye indirmek şu an global piyasalardan kaynaklı mümkün değilse, o zaman vatandaşın alım gücünü arttırmak lazım.
Evet.
Biz Temmuz ayında bunu yaptık. Yılbaşında da esasında yapmıştık asgari ücreti arttırarak. Şimdi Temmuz ayında tekrar bir ara formül koyduk. Şimdi inşallah yılbaşında tekrar yapacağız. Yani biz hükümet olarak kendimize düşenleri de yapıyoruz. İşte şimdi esnaf kefalet kooperatifleri üzerinden esnafımıza yönelik 100 milyar TL'lik bir kaynak aktardık. Şimdi KGF üzerinden orta ölçekli ve büyük sanayicilere yönelik sermaye noktasında çalışmalarımız var. Yani gıda ile alakalı hamdolsun Avrupa'nın raflarında, Almanya'da 2 litreden fazla ayçiçek yağı satılmazken marketlerde, bizim marketlerimizde bir kıtlık yok, bir yokluk yok. Tamam, enflasyondan kaynaklı bir sıkıntı var, bunu kabul ediyoruz. Bunu da çözmenin yöntemi, o zaman vatandaşı enflasyonun altında ezdirmemek için onun alım gücünü arttırmaktı. Biz şu an bunu yapıyoruz.
Memura, emekliye yüksek zam müjdesi var mı?
İnşallah. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bunu çok defa da söyledi. Bu sefer herhalde beklenenden daha iyi bir şeyler olacak. Daha da iyi olacak. Çünkü şu önemli kriter, enflasyonun altında ezdirmemek. Enflasyon verileri işte atıyorum Aralık, Ocak gibi yıllık olarak tam olarak meydana çıkacak. Verilecek maaş zamlarıyla alakalı gerekli matematiksel hesaplar bunlar üzerinden yapılacak. Ve bu vatandaşımıza yansıtılacak. Bu kadar, formül basit. Hiç endişeniz olmasın.
Evet.
Cumhurbaşkanımız gereğini yapacak inşallah, hükümetimiz.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Türk-Rus ilişkileri gerçekten çok önemli. Önümüzdeki dönem için belki Türk ekonomisinde çok ciddi katkılar sağlayacak olan bir ilişki düzeyine doğru hızla ilerliyoruz. Bu beraberinde diğer Asya ülkeleriyle de ilişkilerimizi geliştiriyor. Avrupa ekonomileri şu anda sıkıntıda. Avrupa'nın sıkıntı olması bizim Avrupa'ya yönelik ihracatımızda da belki olumsuz bir etki yapacak. Biz bunları Rusya ile ve diğer Asya ülkeleriyle telafi edeceğiz. O gözüküyor. Hemen hemen toplumda herkes bu Rusya ile ilişkilerin gelişmesinden memnun. Biz de bu konularımız ele aldık. Meclis Türkiye-Rusya Parlamenterler Arası Dostluk Grubu Başkanı Sayın Murat Baybatur'la bu konuları değerlendirdik. Efendim çok teşekkür ederiz dinleyicilerimize, aktardığınız ilişkilerin hangi boyutta olduğunu. Perşembe günü saat 15'te tekrar birlikte olacağız. Biz geleneksel olarak programımızı bir müzikle kapatıyoruz. Bugün bir Rus şarkısıyla kapatacağız ve tekrar buluşmak üzere diyoruz.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.